Ayrım 24, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 282, 61. kısım. Otelimiz sol yakadaydı. 40 yılın başında da olsa öyle ucuz bir motel odasında değil, adam gibi 4 yıldızlı bir otelde kalacaktık. Her birimizin Mısır işi pamuklu yatak örtüleriyle kaplı, 2 kişilik geniş yataklı birer odası vardı. Ayrıca içebildiğimiz kadar çay ve kahve tepsisiyle bir de minibar vardı. Hatta birazcık da olsa Sen Nehri ile Eyfel Kulesi manzarası da vardı. Ve farklı koşullar altında buraya gelmiş olsaydık Normandy Oteli romantik bir tatil için kusursuz bir yer sayılabilirdi. Josh benimle odama geldi ve beyaz mermerli Montmartre Katedrali'ne kadar uzanan şaşırtıcı manzarayı seyrettik. İçimden "Oo" falan demek geçti ama kendimi tuttum. "Hiç böyle bir yerde olacağın aklına gelir miydi?" diye sordu Josh. "Umduğumdan çok daha iyi. Tabii bir de şöyle bir şey eklemek isterdim ama eklemedim. Eksik olan tek şey burayı paylaşacak bir sevgili." Arkama dönüp baktı. Josh omzuma bir elini koydu. "Çatışmadan sonra kendini iyi hissettiğine emin misin?" Onun dokunuşunu tenimde küçük bir elektrik akımı gibi hissetmiştim. "Gayet iyiyim," diye yalan söyledim ama bu konu üzerinde daha fazla konuşmak istemedim. Onun dokunuşu çok iyi gelmişti ama elini çekmişti. "Sen tünellerden çok rahatsız oldun bence." Josh'un gözlemine şerh düşmem gerekiyordu. "Beni birazcık rahatsız etti ama şimdi iyiyim. Peki sen bu akşam ne yapmak istiyorsun?" Dönüş biletimiz açıktı, daha sonra Delon'la ayrıntıları hallederdik. Ama şimdilik önümüzde Paris vardı ve artık şu öldürdüğüm adamla ilgili bir şey düşünmek istemiyordum. Beni teselli eden tek şey Jupe'nin acımasız bir katil olması, masum kurbanlarına akıl almaz işkenceler yapmış olmasıydı. Ama bir insanın canını almak gibi ağır bir suçluluk duygusu bu tür şeylerle ortadan kalkmıyordu. Josh uçakta fazla uyumadığını gördüm. "Herhalde epey yorgun düşmüşsündür," dedi. "Ben biraz olsun dinlenebildim. Birazcık kestirmek ister misin? Sonra saat 7'de buluşuruz, olur mu?" "Bana uyar. Delon bizi o akşam yemeğe davet etmişti ve akşam saat 7.15'te lobide buluşmayı kararlaştırdık. Ama Delon'un kafasının Laval'ın sağlık durumuna takılacağını ve ziyaretçileriyle sosyalleşmede zorlanacağını düşündüm." "O zaman saat 7'de buluşuyoruz." Josh kapıya doğru yöneldi ama ansızın döndü. "Bir soru sormamın mahzuru var mı?" Gözleri yüzüme takılıp kaldı. "İstediğini sor." "Bundan önce vurup öldürdüğün biri oldu mu?" "Hayır, bir keresinde birini yaraladım. Ya sen?" Josh başını salladı. 7 yıl önceydi. Eğer içinde birazcık insanlık varsa böyle bir şey hiç de katlanılabilecek bir şey değil. Kendimi toparlamam aylar aldı. Hep uykuna girer, bir süre kabuslar görürsün. Hatta kendinden şüphe etmeye bile başlayabilirsin. Yeteneklerinden, davranışlarından şüphe duyarsın. Kafamı salladım. "Bütün bunların benim de başıma gelmesini bekliyorum Josh." "İşte o zaman mücadelenin yarısını kazandın demektir. Zaten ben de şunu söylemek istiyorum. Eğer canın oturup konuşmak isterse ben 2 kapı ötendeyim. Biliyorum biz iş arkadaşıyız ama arkadaş da olabileceğimizi düşünüyorum." Onun koluna dokundum ve gözlerinin içine baktım. Gerçekten de şefkat ve ilgi doluydu. "Çok sağ ol." Ve derken Josh hiç umulmadık bir şey yaptı. Elini uzattı ve elinin ayasıyla hafifçe yanağıma dokundu. Böyle bir hareket karşısında şaşırıp kalmıştım ve gözleriyle gözlerimin içine bakmaya başlayınca ileriye adım atıp onun kolları arasında rahatlama ve onu öpme isteği geçti içimden. Ama Sen Nehri'nden geçen bir barçanın ansızın acı acı çalan düdüğü bütün büyüyü bozdu ve kendimizi orada öylece durmuş birbirimize salak salak bakarken bulduk. "Eğer bana ihtiyacın olursa sadece seslen yeter," dedi Josh sessizce. Elini sıktım, o da elimi sıkıp çekildi. "Teşekkürler Josh. Hadi sen uyu, tamam mı?" Josh gittikten sonra pencerede durdum ve Sen Nehri'ne baktım. Soğuk yeşil nehirde barçalar gelip gidiyordu. Yağmur yağmaya başlamıştı. Caddeleri, sokakları hafiften yağan bir yağmur yalıyordu. Henüz öğlen vaktiydi ama Paris'e indiğimizden beri bir sürü şey olmuştu ve tüm bu olanların gerçek olduğuna inanabilmem için kendimi çindiklemem falan gerektiğini düşünmeye başlamıştım. Evet, Paris'teyim ve evet, biraz önce de bir adamı vurarak öldürdüm. Ama beni en çok rahatsız eden şey bizim kopyacı katilimizin hala ortalıkta dolaşıyor olmasıydı. Şimdi neler yapacağını merak ediyordum. Uyumak çok zor olacaktı. Gözümün önüne karanlık katakomp görüntüleri gelip duruyordu. Ve tünele girip bütün bunları yaşadığıma hala inanamıyordum. Ama böyle bir şeyi bir daha yapmayı hiç istemediğimi biliyordum. Korkunun üzerinde çalış diyordu aklım bana. Korkuyu avantajın için kullan. Tabii ya, çok kolaydı. İnsan korkuya kapılınca anlıyordu neyin ne olduğunu. İçimi bir hüzün kaplayıverdi. Sonra maskeli adamın bıçağını Laval'ın boğazına dayayışı gözümün önüne geldi. Kafasına kurşun sıkarak öldürdüğüm anı hatırlayınca rahatladığımı hissettim. Pencereden uzaklaştım. Paramparça olduğumu hissediyordum. Yatağın üzerine serildim. Bir 5 dakika sonra uyku sardı bedenimi. Her nedense Josh'un avcunun yüzüme dokunuşunu hayal ettim. Eğer onun daha ileri gitmesine izin verseydim ne olurdu? O konuya girmemeye çalıştım. Sonunda uykuya daldım. Kafamda karanlık tünellerin ve biraz önce öldürdüğüm adamın mermiyle dağılmış yüzünün görüntüleri dolaşıp duruyordu. 62. kısım. Angel Körfezi, Virginia. Stone arabasını Kate Moran'ın evinin önüne çekti. Gus Norton bakımlı bahçelere, lüks semtin evlerine ve ana binaya durup bir an baktı ve ıslık çaldı. Vay be, ne güzel bir yer burası. Moran ne zamandan beri burada oturuyor? Tanışmalarından 6 ay sonra buraya yerleşti. Sonra Bryce öldü ve vasiyetinde tüm mülkünü Moran'a bıraktı. Norton yine ıslık çaldı. Burası milyon dolarlık bir yer yahu. Peki ama sen Moran'ın özel yaşamı konusunda nasıl bu kadar çok şey biliyorsun? Çünkü benim işim bilmektir. 3 ay önce Körfez'in ötesinde Victoria tarzı bir ev 1,5 milyona gitti. Sen burayı hesapla artık. Demek Moran iyi bir iş yapmış. Stone'un yüzünde gücenik bir bakış belirdi. O rakama 1,5 milyon daha ekle. Bir de Bryce'ın bıraktığı tabloları. Bence bu kadın FBI'da kalarak sadece zamanını doldurmayı bekliyor. Bana sorarsan hatun tam bir hazine avcısı. Arabadan inmek için emniyet kemerini çözdü. Sence mantıklı bir iş mi yapıyoruz Vance diye sordu Norton. O yurt dışında bu elimize geçen en iyi fırsat. Norton kendinden pek emin değilmiş gibiydi. Yani onu demek istemedim. Yapmayı planladığın şeyin tam olarak yasal olmadığını söylemeye çalıştım. Stone iç çekti. Dinle, dallamalık yapma. Bu Moran bugüne kadar hep bize gol attı. Şimdi gol atma sırası bizde. İşin yasa dışı tarafı haricinde Vance hırsız gibi kapıyı kırıp eve gireceğiz. Tanrı aşkına. Stone pis pis gülümsedi ve bunu bizden başka bilen olmayacak. Tabii sen çeneni açmazsan, tamam mı? Haydi şimdi yazlık eve girelim. Norton isteksizce başını salladı. Stone ona bir çift plastik kanıt toplama eldiveni verdi. Diğer çifti kendi cebine attı ve yazlık evin ön tarafına gidip diyafon düğmesine bastı. Madame Moran Paris'te, o zaman neden zili çalıyorsun? Norton eldivenleri taktı. Kadın yalnız yaşamıyor mu? Haftada 2 kere temizlikçi kadını geliyor ve bugün de kadının temizlik günü. Normalde kadın bu saatlerde gitmiş oluyor. Ama başımıza bir iş almamak için gittiğinden emin olmamız gerekiyor. Eğer kadın cevap verirse yanlış adrese geldiğimizi söyler ve daha sonra yeniden geliriz. Peki ya alarm varsa? Şifresi David Bryce'ın doğum günü. Peki sen bütün bunları nereden biliyorsun diye sordu Norton. Stone işaret parmağıyla Norton'un burnuna vurdu. Ben ev ödevimi yapıyorum. ''Şimdi kafamı karıştırmaya başladın. Bana kalırsa sen epeydir bir sürü ev ödevi yapıp duruyorsun Vance.'' ''Tamam, bir süre önce Kate'in çekmecesine şöyle bir göz attım. Şifrenin not defterinde yazılı olduğunu gördüm. Ayrıca evine ait bir adet yedek anahtar buldum. Gidip kendime yedeğini yaptırdım. Mutlu musun şimdi?'' ''Hayır değilim Vance. Kadının özel eşyalarını karıştırarak fazla ileri gitmiş olmuyor musun? Bu senin yaptığın sahtekarlığa girer.'' Eğer Lou öğrenirse senin canına okur. Peki başka ne hatlar karıştırdın bakalım? Stone aniden iş arkadaşına döndü ve tehditkar bir bakışla baktı. Hiçbir şey, işittin mi? Ve eğer sen çeneni tutarsan Lou hiçbir şey öğrenemeyecek. Ben de biz iş ortağı zannetmiştim Norton. Sen kimin tarafındasın? Tabii ki iş ortağıyız ama... O zaman bana güven. Söyledim sana, Moran bir sürü suç işledi ve ne pahasına olursa olsun ben onun bu işlediği suçları ortaya çıkaracağım. Stone karşı taraftaki boş arsalara baktı. Sonra kapı zilini birkaç kere çaldı. Kimse cevap vermedi. Ardından ceketinin cebine elini soktu. Bir anahtar takımı çıkardı ve Norton'a ''Mora'nın inine girip bakma zamanı geldi.'' dedi. 63. kısım. Yazlık evin antresine girdiler. Stone yaptırdığı anahtarları elinde tutuyordu. Stone alarmı kapatırken Norton da kapıyı kapattı. Ön odaya geçtiler. Salondaki geniş pencerede körfez manzarası ayaklar altındaydı. ''Hey be, manzaraya bak.'' dedi Norton. ''Biz buraya çalışmaya geldik. Körfezi seyretmeye falan değil. Haydi iş başına.'' dedi Stone. ''Ayrıca çok dikkatli ol, gaz. Birilerinin buraya geldiğini anlasın istemiyorum bu kadın.'' ''Tabii tabii, her şeyi bulduğum gibi bırakacağım. Sen alt kata in, ben yatak odasına.'' 5 dakika sonra Norton mutfak çekmecelerini çekip açmaya, mektup ve fatura yığınlarını karıştırmaya başlamıştı. Derken Stone'un yukarıdan ona seslendiğini işitti. ''Hemen kalk gel buraya.'' Norton merdivenlerden yukarıya çıktı. Kate Moore'nin yatak odasına girdiğinde Stone dolaplardan birinin önünde duruyordu. Yüzü boncuk boncuk terlemişti. ''Şuna bir bak.'' dedi. Tahta bir askıda bir döpiyes asılı duruyordu. Norton ceketin kollarında gümüş işlemeleri gördü ve ''Ha siktir!'' dedi fısıldayarak. ''Aynı Emily Jenks'in dediği gibi gümüş işlemeli açık mavi döpiyes.'' ''Biz şimdi ne yapacağız bununla?'' diye sordu Norton ne yapacağını bilemez halde. ''Kanıt torbasını atıp yanımızda götüreceğiz. Diaz'ı inceleteceğiz. Flyston kızının tırnak altında ve köpeğin pençelerinde bulduğumuz kumaş parçalarıyla bu döpiyesinkiler birbirlerini tutuyor mu diye baktıracağız. Diaz'a bu giysinin kime ait olduğunu söylemem gerekmiyor.''
''Nasıl yani? Bizim bu evi arama iznimiz bile yok Vance. Kimse kabul etmez böyle bir kanıtı.''
Stone bir kanıt torbasını cebinden dikkatlice çıkardı. Ardından giysiyi katladı ve torbanın içine attı. ''Başka seçeneğimiz yok. Moran bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulabilir. Birazcık daha arama yapalım.''
''Neyi arayacağız?''
''Gözümüze çarpan ilginç ne varsa sonra da buradan çekip gideceğiz.'' 20 dakika sonra ev alarmını yeniden çalıştırdılar ve Taurus arabalarına bindiler.
''Şimdi ne olacak?'' diye sordu Norton.
Tek buldukları şey bir döpiyesti ama Stone'un keyfi yerinde gibiydi. Keyifle kontak anahtarını çevirdi. ''Hatırlıyor musun? Kızı ile eski kocasının öldürülmesinden sonra Brogan Lacey ile konuşmuştuk.''
''Evet.''
''Aklıma o kadınla tekrar konuşmak geliyor tabii, bu sefer Moran'ın durumunu göz önünde tutarak. Belki de eski kocasıyla evlenmek isteyen kadının söyleyeceklerini bir kere daha duymak iyi olabilir. Ve belki de Lou'yu da götürürüm.''
''Öyle mi?''
''Öyle. Sonra da ona bulduğumuz şeyi söylerim.'' 64. kısım. Paris, Fransa. Sen nehrinden geçen barçanın düdük sesiyle uyandım. Dışarıda hava soğuktu ve saatime bakarken sersem gibiydim. Saat akşamın 6'sıydı. Birazcık daha uyuma umuduyla perdeleri çektim ama topu topu 3 saat uyuduktan sonra bir sağa bir sola dönüp durdum. Lou'yu en kısa zamanda aramam gerektiğini biliyordum. O yüzden kendime bir Nescafe yaptıktan sonra Lou'yu özel numarasından aradım. 3. zilden sonra sesli mesajı çıktı. Onu tekrar arayacağımı, eğer onun beni acilen araması gerekiyorsa cep telefonumdan bana ulaşabileceğini telesekretere kaydettim. Katakomplarda olanlardan ona bahsetmedim. Onu bir araya geldiğimizde anlatacaktım. Ona Fransızların soruşturma yapacaklarını söylemekten çekiniyordum. Lou ajanları hakkındaki her türlü soruşturmadan nefret ederdi ve böyle bir şeyin onu çok sinirlendireceğini düşünüyordum. Sonra kalkıp cep telefonu mesajlarıma baktım. 3 tane vardı. Eski kocam Paul'dendi bunlar ve mesajların benim Atlas Okyanusu üzerinde uçtuğum sırada cebim kapalıyken gönderilmiş olduklarını düşündüm. ''Baksana, geçen gün için çok üzgünüm. Hakikaten pislik yaptım.'' Ama sesinde herhangi bir pişmanlık yokmuş gibi geldi bana. Yalnızca kendi haline acıyordu sanki. ''Bir yerde oturup bunları konuşmaya ne dersin Kate? Doğrusunu söylemek gerekirse ben sensiz yaşayamam. Ayrıca beraberliğimizi bozmamamız gerekiyordu. Boşanmak büyük bir hataydı.'' Bir sonraki mesajı çok daha kısaydı ve onu cevapsız bırakmamdan 2 saat sonra gönderilmişti. ''Sorun nedir? Neden aramıyorsun? Ara beni Tanrı aşkına.'' 3.'sü 3 saat sonra gönderilmişti ve hakaret içeriyordu. ''Neden aramıyorsun ulan? Sen beni neden görmezlikten geliyorsun bakayım? Bana bak, sen beni görmezlikten falan gelemezsin, duydun mu? Sikerim seni.
Paul'e ne oluyordu böyle? Susan hayatından çıkıp gittiğinden beri kadınlara karşı saldırgan olmaya başlamıştı. Sinirlerine hakim olamayacağından korkmaya başlamıştım. Davranışları gittikçe kötüleşiyordu. Eğer dikkatli olmazsa başını derde sokacaktı. Kalkıp onu aramanın anlamsız olacağını düşündüm. Yediye çeyrek kala duşumu almıştım, saçımı yıkamış ve akşam yemeği için krem rengi pantolon ceket giymiştim. 5 dakika sonra Josh'un kapısını çaldım. Üzerinde kolları dirseklerine kadar uzanan açık gri bir eşofman vardı ve spor kıyafet içinde onun çok daha yakışıklı göründüğünü kendime itiraf ettim. Gri renk onun güneş yanığı tenini, kaslı kollarını ve kıvırcık olduğu kesin bir günlük kirli sakalını ortaya çıkarıyordu.
''Erkencisin, uyuyamadın mı?'' diye sordu.
''Hayır, yorgunluktan geberiyordum ama en fazla 3 saat uyuyabildim. Ya sen, şimdi kalkıp da mışıl mışıl uyudun falan deme bana.''
Josh gülümsedi ve beni içeriye buyur etti. ''Oldukça iyi uyudum. Şimdi bir duş alıp tıraş olacağım. En fazla 15 dakika sonra hazırım.''
Aynı dediği gibi 15 dakika sonra asansörden aşağıdaki lobiye iniyorduk. Josh yazlık kumaştan spor bir pantolon ve siyah mokasen ayakkabılar giymişti. Üzerinde mavi bir spor ceket ve açık yaka mavi bir yünlü tişört vardı. Ayrıca yüzüne sürdüğü tıraş sonrası losyonu gayet güzel kokuyordu.
''Aç mısın?'' diye sordu.
''Pek değil. Zannederim silahlı çatışma bende iştah falan bırakmadı.'' O yüzden neresi olursa ben uyarım. Hatta sandviç, patates falan da olur.
Kafamın içinde onca mesele varken yemeği düşünemezdim. Biz lobiye girerken Josh gülümsedi. ''Del ona sandviç, patates kızartması yenen yerlere gidelim falan demeyelim sakın. Yoksa adam kriz geçirir. Fransızları biliyorsun. Onlar mutfaklarını çok ciddi alırlar. Sen Lou'yu aradın mı?''
''Evet ama masasında bulamadım.''
''Çatışmayla ilgili mesaj bıraktın mı?''
''Önemli bir şey olduğunu ilk fırsatta beni aramasını söyledim.''
Lobide Delon'dan iz yoktu ve 10 dakika bekledikten sonra caddeye çıkıp orada beklemeye karar verdik.
''Ben de acaba Stone herhangi bir gelişme kaydetti mi diye merak ediyorum.'' dedi Josh.
Stone aklıma bile gelmemişti. Tek dileğim gelecekte de karşıma çıkmamasıydı. Ama Josh'a yanıt verecek zamanı bulamadım çünkü kaldırıma çıkar çıkmaz beyaz bir Citroen yanımıza yaklaştı ve Delon sürücünün yan tarafından indi. Arka kapıyı açıp bizi arabaya davet etmeden önce ellerimizi sıktı. ''Geç kaldığım için özür dilerim ama lavalı görmek için hastanedeydim.''
''Nasıl oldu?''
''Sağ çok şükür, ayrıca doktorlar da umutlu, bu da iyi haber tabii.''
Delon bizi arka tarafa oturttu. Restoran Latin Mahallesi'ndeydi. Arabayla 5 dakika kadar gittik ve bu kadar kısa bir yolda müfettiş küçücük arabayı cin çarpmış gibi araçların arasından geçirerek sürdü. Ama Paris'te herkes kafayı çekmiş gibi araba kullanıyordu.
''Maalesef başka bir haber yok benden. Sadece katili ve kanıtları bulmak için katakomplarda arama yapmaya devam edildiğini söyleyebilirim. 20 kadar arama ekibim var. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu yüzden zaman alacak.''
''İki kurbanla ilgili olarak adli tıptan herhangi bir rapor geldi mi?'' diye sordum.
''O konu üzerinde hala çalışıyoruz. Aslında eğer bu konuyla ilgileniyorsanız Paris'teki kalışınızı 1-2 gün uzatabilirsiniz. Belki o süre içerisinde biz de bir şeyler bulmuş oluruz.''
Josh müfettiş dedi. ''Eğer patronumuz izin verirse seve seve kalırız.'' Ama Paris'te fazladan 1-2 gün kalalım deyince Lou'nun ne cevap vereceğini biliyordum.
''Kaçınızı kaldırıp hemen buraya gelin, pronto.''
Lüks ve iyi ışıklandırılmış sene bakan bir restoranın önünde durduk. Delon Citroen'i ön tarafa park etti ve hep birlikte içeriye girdik. Birden iştahım açılıverdi ve masaya oturduktan sonra 2 saat boyunca taze pavurya salatası, barbunya balığı ve buharda haşlanmış sebze yedim. Arkasından da krem brûle tatlısı geldi. Yarım şişe beyaz şarap ve yemekten sonra içtiğim bir kadeh konyakla keyfim de yerine geldi. Her ne kadar kafası hep Laval'ın sağlık durumuna takılıp dursa da Delon bizi çok iyi ağırladı, çok güzel eğlendirdi. Restorandan çıkarken otelimize bırakmayı önerdi. Ama Josh bana nehir kıyısında biraz yürümeye ne dersin? Temiz hava iyi gelir, sonra da bir taksiye atlarız dedi. Sen nehrindeki köprüler küçük yeşil lambalarla ışıklandırılmıştı ve bazılarında nehir kıyısındaki yürüyüş yoluna inen merdivenler vardı.
Önümüzden bir turist barçası hızla geçti. Barçayı donatan güçlü halojen lambaların ışığı 12. yüzyıldan kalma Notre Dame Katedrali'ni ışıl ışıl aydınlatıverdi. Josh'un teklifi kafama yatmıştı. Der ona dönüp, eğer kusura bakmazsanız biz şöyle bir yürüsek olur mu müfettiş dedim, sonra otele döneriz. Denon omzunu silkti ve elini uzattı. İstediğiniz gibi. Eğer benimle temasa geçmek isterseniz numaram var sizde. Yarın konuşalım o zaman. Denon'un elini sıktım. Yardımlarınız için çok teşekkürler müfettiş. İyi geceler madam monsieur. Denon kibarca eğildi. Citroen'ine bindi ve uzaklaşırken bize el salladı. Dönüp Josh'a baktım. O da durup bana baktı ama bakışlarının anlamının farklı olduğunu düşündüm. Sonra kibarca bana kolunu uzattı. Haydi biraz dolaşalım.
24. ayrımın sonu. Sayfa 293.